Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ın İstanbul'da kaçak olduğu söylenen villasına ilişkin bu yıkım kararıyla ortaya çıkan gerçeği konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Ahsen yengenin villası bizim son 18 yılımızın özetidir aslında. Ne yaşadığımızın, elimizdeki varlıkların nasıl dağıtıldığının, hayatımıza kaçak inşaatların nasıl girdiğinin, bu paranın bize ait olmasına rağmen tek kuruşuna bile şu anda sahip olamadığımızın bir göstergesidir o. Ahsen Unakıtan'ın çığlığının bir dönem uzun süre birlikte yürünen, hatta sadece birlikte yürünmekle kalmayıp bu dönemin koşullarını birlikte oluşturduğu kişiler tarafından görülmemesinin, onlara sırt dönülmesinin de yeni bir şey, sürpriz bir şey olmadığının, aynı zamanda bundan sonra yaşanacakların da göstergesi olduğunun altını çizmeye çalıştık. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de diyemiyorum, bekleyeceksiniz. Çünkü başka çaremiz yok. Çünkü YouTube'da ciddi bir arıza var. Benden kaynaklanan bir şey değil. Biz yayınımızı yapabiliyoruz ama yayının yüklemesi devam ediyor. Daha onun internet sitesinden paylaşamadık. Diğer türlü yayın gecikecekti. Mecburen şimdi biz bu yayını yapacağız. Bir ara o da yüklenecek. Bakalım şu anda göreyim. Kabaca 50 dakikası var daha yayının yüklenmesine. Epeyce bir zaman var. Bu yayın bittiğinde belki onun yüklenmesi bitmiş olur. Sonrasında paylaşacağım. Biz şimdi gazeteleri konuşacağız. Gazeteleri konuşmaya başlamadan önce siz aşağıdan 3 noktaya dokunarak yayını paylaşacaksınız. Diğer dostlara da haber vereceksiniz. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Diğer dostlar da gelsin. İlk yayında konuştuklarımıza ilişkin olarak çok böyle sevdiğim dostlarımdan sağ olsun güzel tepkiler geldi. Sevgili Murat Sevinç bu iyi bir tarih anlatımı, bence iyi bir şey yaptın diyerek yazdı. Bir mail, çok sayıda mail gelmiş ama bir tanesi özellikle. Gönül Akça, bu sabahki yayın için ve bu yayın benzeri geçmişte olan olayları anlatıp biz gençleri de bilgilendirdiğin için teşekkür etmek istedim. Var ol, sevgiler yazmış. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum sevgili Gönül kardeşim. Ben de teşekkür ediyorum hepinize. Hatırlamak zorundayız. Unutursak hep birlikte yok olacağız. Çünkü unuttuğumuz anda bize bunlar yeni şeyler gibi sokuşturulmaya başlanacak. Oysa ilk yayının başında da söyledim. Bu yaşadığımız olayları her gördüğümüzde hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. O bunda ne var ki, biz bunu yaşadık diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki çüş, bu kadar da olmaz. Hepsi birlikte devam ediyorsa eğer, o zaman bir sakatlık var. Biz de üzerinde konuşmak zorundayız. Gazetelerde ne var? Doğrusunu isterseniz gazetelerde bugün sabahınızı aydınlatacak öyle büyük büyük haberler falan filan yok. Bir takım köşe yazıları var. Ahsen yengenin villasına ilişkin Hürriyet'ten geçirmeci haber var. Ağır geçirmeci haber var hem de. Üsküdar Belediye Başkanı'nın sesinden, sözünden. Ya biz tadilat yapıyorum diye geldi bize. Kaçak kat çıkıyormuş. Üstelik 2 milyon dolar o katın değeri dediği hikaye var. Ufuk Uras'a ilişkin bir değerlendirme var. Ufuk Uras'ın hakkını geri almasının aslında kendisiyle aynı konumda bulunan pek çok üniversite öğretim üyesinin de haklarını almasına yol açacağına ilişkin bir haber var. Onun dışında neler var? Başlayalım, biraz kervan yolda düzülür mantığıyla. Bizde işler böyle yürüyor maalesef. Öyle devam edelim. Hürriyet'teki o haberi söyleyeyim size. Bu arada Kıbrıs Rum kesimine ilişkin olarak Türkiye'nin şu geçen hafta konuştuk yani. Ha sevgili Özer. Kaçtan günaydın geldi. Bugün Özer'in doğum günü. Özer'cim iyi ki doğdun. Sağlıkla, mutlulukla, nice yaşlara. O Türkiye ile Libya arasında oluşturulan serbest münhasır bölgenin aslında Yunanistan'a büyük gol olduğu haberi var. O değerlendirilmiş. Yaşayın, teslim olan bakış açısı Rumuzlu izleyici yazmış. Vallahi Rumuzunuz o kadar uzun ki yayından çalıyorsunuz resmen. Canınız sağ olsun, şaka. Büyüme oranı açıklandı. Yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme oranı açıklandı ve denildi ki 1009 büyüdük. Ben size soruyorum ya, boş verin ya rakamları, boş verin. Hani hasbelkader ben de ekonomistim ama vallahi sallayın bunları. Ben size şunu soruyorum. 1009 dahi olsa büyüdüğünüzü hissediyor musunuz? Soru bu. Cevabı da evet ya da hayır diye gelecektir. Bilmiyorum yani, cevabı siz verin. Eğer diyorsanız ki 1009 bile olsa büyüdük biz ya. Vallahi büyüdük ya, ben dokununca hissediyorum, büyüdük yani. Eğer bunu diyorsanız hayırlı uğurlu olsun. Ama ben öyle bir şey görmüyorum. Bakın, bu şöyle bir hava pompalanmaya çalışılıyor. Görüyorsunuzdur. Yılın sonunda toparlanma başladı. Evet. Yılın sonundaki toparlanma önümüzdeki yıla da yansıyacak. Evet. Ve bununla birlikte enflasyonda da kademeli düşüş göreceğiz. Yarın açıklanacak enflasyonda Kasım ayı rakamlarını duyacağız. Göreceğiz. İçinizde hani TÜİK'e ne kadar güvenenler kaldı bilmiyorum da sonuçta onlar bile bir rakam ortaya koydukları zaman göreceğiz zaten hani bizim mabadın büyüklüğünü. Bir tane boy aynası yeterli bunun için. Döneceksin, bakacaksın. Ben de o şey var mı diye hani kıyafetini düzelt aynasında görülecek bir ekipmana sahip miyim diye. Ona göre kendini tespit edersin. Ekonomist falan bunları geç ya. Vallahi ben de dahil geç yani. Çünkü sana ne anlatırsak anlatalım. Hepinize ne anlatırsak anlatalım. Ya öyle değil kardeşim. Bak yaşanan budur. Mesela bununla ilgili değerlendirmelerde bulunan insanlar diyorlar ki hepsi ya tesadüf olabilir mi böyle bir şey? Evet biz zaten %1'lik bir büyüme bekliyorduk. Evet biraz altında kaldı. Evet ama zaten çok da sorun değil beklenti. Hadi ya çok da sorun değil. Yani o binde birlik düşüklük senin için çok problem. Güzel. Ama bununla birlikte yayına girmeden önce nerede izlediğimi unuttum kusura bakmayın. Çok hızlı hızlı bakarken bir yandan da YouTube'la uğraşmaya çalışıyordum çünkü. Sıkıntılı gerçekten sıkıntılı bugün. Birinin şöyle dediğini duydum. Ama önümüzdeki dönemde doların yükselişini göreceğiz. Ne? Bir dakika abi, bir dakika. Biz büyüyorsak eğer ekonomimize güven de artıyor demek değil mi bu? Evet. Niye o zaman dolar artıyor? Hani konjonktürel bir şey mi bu? Amerika o kadar iyi ki dolar bu yüzden mi değerleniyor? Yo. İkinci soru. Bak çok basit sorularla gidelim. Ekonomi hani eğer profesyonel olarak bu alanı seçmediyseniz sizin bilmeniz gereken bölümü son derece basit. Cebinize dokunduğunuzda hissedersiniz bu arada. Kış geldi. 1,5 aydır anlatmaya çalışıyorum. Havalar soğudu. E tamam soğudu. Güzel. Artan doğalgaz faturan senin büyüyen binde dokuzluk gelirinle karşılanabilir durumda mı? Son 10 gündür sürekli olarak anlatmaya çalışıyorum. Ya elektrik faturanız, son iki faturanıza bakın. Lütfen öncesini geçin ya. Son iki faturanıza bakın. Eğer bu doğruysa, yani siz artan büyüme sizin elektrik faturalarınıza yansıdıysa, mesela şu. Yani evet ya elektrik param arttı ama ben o arada üretime geçtim. Hadi canım evde ne üretiyorsun? İşte fikir, düşünüyorum falan diyorsan eyvallah. Ama ekonomi böyle bir şey kardeşim dokunursun. Dokunursun. Dokunabildiğin bir şeydir ekonomi. Hani bazıları saçmalamaya devam. Soyut bir kavramdan mı? Hadi lan ne soyut kavramın? Sokağa çıktığın anda, çıkmasan evinde otururken zaten hissediyorsun sen ekonominin ne olduğunu. Hayatın nasıl gittiğini. Pazara gittiğin anda görmüyor musun ekonominin ne olduğunu? Görmüyor musun? Market alışverişiniz. Ya çok basit ya. Biraz böyle şey hani emeklilik rathanesi iyi olacak ama doğru bu. Doğru. Markete gittiğiniz zaman yaz başında yani Haziran'da, Temmuz'da kaç para ödüyordunuz? Basit alışveriş. Yani içinde böyle şey katmıyorum. Yani etti, deterjandı falan filan değil. Geç onu. Basit alışveriş. Girdin, çıktın. Kaç para ödüyordun? Şu anda kaç para ödüyorsun? Ekonomi budur kardeşim. Sen istediğini yap. Adam sana sürekli olarak abuk sabuk tedbirler öneriyor. Abuk sabuk. Ve biz saçma sapan birinin lafıyla şu anda yeni kurulabilecek iktidar paydaşlarının boklanmasına şahit oluyoruz. Cem Uzan çıktı ortaya ya. Farkında değil misiniz? Cem Uzan ortaya çıktı tekrar. Bir dönem 2002'de iktidarı kurdukları zaman en büyük hırsız dedikleri Cem Uzan'dan medet umuyorlar şu anda. Niye? Cem Uzan diyor ki beni batıran Abdüllatif Şener'le Ali Babacan'dır. Hadi canım. Harbi mi? Ama bu bir süre sonra hani Ahmet Özal'ın söylediği babamı şu öldürdü bu öldürdü geyiğine döner. İnandırıcılığın yok ki. Bana şunu anlat. Milyarlarca dolar servetim vardı. Doğru mu? Var. He. Niye yurt dışında yaşıyorsun sen? Niye gitmek zorunda kaldın? Niye paranı alıp palas pandıras kaçtın gittin? Ya bu hiç sıradan bir şey değil arkadaşlar. Yani herkes görüyor zaten. Aptal değiliz biz hiçbirimiz. Seçimler öncesi 31 Mart'tan önce Palas Pandras devletin televizyonuna Abdullah Öcalan'ın kardeşi niye çıkartıldıysa aynı şey yapılıyor şu anda. O akademisyen çakma ben gittim zaten sıradaydım bekliyordum. Çağırdılar görüştüm şunu şunu şunu diyor. Bak bunu aynı şeyi düşün bu işte. Cem Uzan hani bu ülke nasıl bir iyilik yapmış ya? Ben gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir iyilik yaptığını merak ediyorum. Mesela Türkiye'ye gazetecilik açısından getirdiğini de merak ediyorum. Bunu da tartışmaya hazırım ayrıca. Onu da kullanalım. Ya istediğini kullan kardeşim. Vallahi bu saatten sonra istediğini kullan. Hatta şöyle yeni bir canlı yarat. Çift başlı olsun, bir kafası Melih Gökçek olsun, bir tarafı bir kafası Cem Uzan olsun. Olmaz, kurtarmaz. Vallahi kurtarmaz. Ciddi söylüyorum. Bak, Ahsen yenge haberi var ya. Ahsen yenge haberi. Senin iktidarının sonunu getirecek haber odur. Niye? O insanları bugün niye görmezden geliyorsan hayatında o anlamda yerinde sayıyor senin zaten. Geçmişte bak ilk yayında uzun uzun anlattım. Şahitliğinle anlattım. E sen bu insanla var oldun. AKP ekonomisini bu insanla birlikte başlattın. Şimdi onun karısının çakma villasına, kaçak katına dövizle bedel belirliyorsun. Üsküdar Belediyesi tarafından ben söylemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Üsküdar'da bir ev ne kadardır? Kaçak katı kaç paraya çıkar? Hiçbir fikrim yok. Olması da gerekmiyor ama sen diyorsun 2 milyon dolar diye. Ben de soruyorum. Hayatını hesap uzmanı olarak başlamış bir adam 3 tane villada çok kabaca 9 katın karşılığı, kaçakları saymıyorum bak. 3 3 3 9 katın karşılığında 18 milyon dolar paraya nasıl sahip oldun? Bak basit bir soru bu. Bana bunun cevabını vermek zorunda insanlar. Üsküdar Belediyesi'ne bağlı. Aslında Çamlıca, doğru. Çamlıca tepesinde ama Üsküdar Belediyesi'ne bağlı. Anlatabiliyor muyum? Hayat bu. Ekonomi bu. Binde dokuz büyüdük. Al sana büyümüş işte. Ahsen Hanım da, Ahsen Yenge de binde dokuz büyümeye çalışmış. Üsküdar Belediyesi durdurdu. Binde dokuz. Ama ilk yayındaki uyarıyı bakın ben yılmadan tekrarlayacağım. Bu dönemin bürokratları. Attığınız imzalara dikkat edin kardeşim. Dikkat edin. Çünkü ilk siz gözden çıkartılacaksınız. Geçmişte yenilen herzelerin birilerine bağlanması gerekiyor çünkü. Bilin bakalım kime çakacaklar. Ya bence de. İlk sizi öpecekler matmazel. Kaçamazsınız yani böyle bir durumdan. Neyse biz Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti İpek Özbey biliyorsunuz Hürriyet'ten kovulduktan sonra Cumhuriyet gazetesinde başladı. Ve bugün ilk röportajı atanamayan öğretmenlere Ankara müjdesi diyerek Mansur Yavaş'la yapılmış. Mansur Yavaş demiş ki Kutlu Düğün Mahallesi'nde binlerce öğrenci atanamayan öğretmenlerden ders alacak. Hatırlıyor musunuz? Bunu burada da konuşmuştuk. Sadece atanamayan öğretmenler açısından değil. Aklın yolu bir zaten. Elinde öğretmen statüsü kazanmış insanlar var. Ve bu insanlar para kazanamıyorlar. Bu insanlar çalıştırılmıyorlar. E o zaman kullanılabilecek alan olması gerekiyor. Özel kurslar, belediyenin yetiştirme merkezleri, sonuçta bu insanların lisans diplomaları var hepsinin. Öğretmenlik statüsü var zaten. O zaman biz kullanırız diyor. Mansur Yavaş demiş ki Anka Park'a harcanan 750 milyon dolarla başkentin altyapı sorunu tamamen ortadan kalkardı. Doğru mu? Bence doğru. Bence doğru. 750 milyon dolar diyor ya. Hani baktığın zaman sonuçta 375 kat Ahsen Yenge villası oluyor ama yani iyi para yine de. Kötü bakmamak lazım. 375. Onu da 3'e böl. Hani 100 tane yeni villa parası altı üstü. Ama işe yarar, altyapı sorunumuz hallolurdu. Bu parayla metro yapılırdı. Yüzlerce okul hastane yapılırdı. Erdoğan'ın bu oranına girdin çöz borç yiğidin kamçısıdır sataşmasına da Ankara halkını mı cezalandırıyorsunuz diye konuşmuş. E doğru, biz de söyledik işte. Ya bunu söyleyemez kardeşim. Sağlıklı bir demokraside bu söylenebilecek bir cümle değil, kurulabilecek bir cümle değil. O belediyeleri atıyorum işte Macaristan ele geçirmiş değil ki. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde falan değil. Ankara, İstanbul, İzmir. Niye cezalandırıyorsun? Açıkça cezalandırıyorsun üstelik. Bunun demokrasiyle bir alakası yok. Hiçbir alakası yok hem de. Emin olun, rahat olun. Hiçbir alakası yok. Uzak yakın ilgili bir şey değil bu. Ama kullanılıyor. Sadece o mu? Asla. Bugün Cumhuriyet'in diğer manşetinde Toyota CEO'su konuşmuş. Ali Aydar Bozkurt. Kendisi bir Adanalıdır. Adana'daki bu hani adı aslında sonradan işte Rakı Festivali, Adana Portakal Çiçeği Festivali falan farklı isimlerde orada festivaller düzenleniyor. Gerçekten Adana'ya çok böyle bu anlamıyla öncülük etmiş insanlardan biridir. Genç bir CEO diyor ki 2 yıldır hiçbir yasada oto satışları 600 binin altında kırmızı çizgi aşıldı. Allah Allah. 600 bin gibi kırmızı çizgi var. 2 yıldır bu rakamın altındayız. 1 milyonun üzerindeki satışlar geçen yıl 620, bu yıl 420, 470 bine düştü. Böyle giderse bayiler kapanabilir. Bir şeye daha dikkat çekiyor. Gidişatın işsizlik yaratacağını belirten Bozkurt, küçülmenin istenmediğini, bunun yetişmiş eleman kaybı anlamına geldiğini dile getiriyor. Yalnız satış değil, servis kaybı da yaşanıyor diyen Bozkurt, piyasada birinin işi bozulduğu zaman mutlaka zincirin diğer halkalarına da olumsuz yansır diye değerlendirmede bulunuyor. Buna hayır böyle değil. Bu adam yalan söylüyor diyebilecek olan var mı içinizde? Ben diyemem vallahi. E o zaman Hasan'a binde dokuz büyüme. Büyüdük işte çok şükür. Devam edelim. Altın çocuklar. Ya güzel bir haber. Portekiz'de düzenlenen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'na katılan Ahmet Erdem T23 kategorisinde, Doğukan Coşar ise T21 kategorisinde altın madalya kazandı. Helal olsun. Erdem ve Coşar bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren isimler oldu. Şampiyonadaki bir diğer sporcumuz Ahmet Can Topal ise T21 kategorisinde gümüş madalya aldı. Ayrıca Down sendromlular basketbol dünya şampiyonasında Türkiye üçüncü oldu. YouTube'da yayın yok arkadaşlar. Bugün YouTube'da yayın olmayacak. Şu anda hala ilk yayının yüklemesi devam ediyor ve 33 dakika daha devam edeceğini gösteriyor. YouTube şu anda bildiğiniz manyetolu çalışıyor. Yani yandan çeviriyorum ben, siz görmüyorsunuz. Ayağımın altında böyle eski tip hani Zetina dikiş makinesi gibi, Singer dikiş makinesi gibi pedal var. Çıt çıt çıt çıt ona basıyorum. Sesi duymuyorsunuz usturuplu yaptığım için. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bakalım. FETÖ imamıyla bağlantı kurmuş. Erdoğan'ın pilotu beraat etti. Dikkat. İş değiştirmek için savcılıktan belge istenince hakkında FETÖ davası açılan pilot beraat etti. Erdoğan'ı İstanbul'a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven'in iddianamede 17-25 Aralık 2013'ten sonra Bankasya'ya para yatırdığı, örgütün Ankara imamı Cemil Koca ile telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Ama sorun yok ki beraat etmiş. FETÖ borsası kurulu mu? Bilmiyorum. Yani borsaya kote olanların kimler olduğuna bakmak lazım. Onlara sormak lazım. Ama asıl bomba açıklama, hani demin dedik ya, bu olmaz kardeşim. Bir demokraside böyle konuşamazsın. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Kanal 7'de bir programa katıldı ve orada dedi ki Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ya burada defalarca ben yayın yaptım. Bak başkasına bir şey demiyorum. Ben kendi yaptığım yayınla ilgili konuşuyorum. Adil Öksüz denen aşağılık herif nerede diye ses yok. Tıs. Ama İçişleri Bakanımız biliyormuş. Sorulduğu zaman Mehmet Acet soruyor. Diyor ki Almanya'da olduğu yolunda bilgiler var. Doğrulayabilir misiniz? Orası bize kalsın diyor. Size mi kalsın? Çok özür dilerim ama çeyizinizde getirdiğiniz porselen takımdan bahsetmiyoruz. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Bahsettiğiniz kişi 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de darbe girişimini planladığı artık her şeyiyle görülen, bilinen, onunla birlikte hareket edenlerin hepsini paketlediniz çünkü. Bu adamdan bahsediyoruz. Bu sizin kendinize saklayacağınız, genç kızlığınızla yaşadığınız bir olaya ilişkin bilgi falan değil. Adil Öksüz nerede? Niye almıyorsunuz? Diyelim ki Almanya'da. Almanya'dan bize vermiyorlar. Deyin bunu. Soru. Diyelim ki böyle bir şey soruldu. Ve Alman hükümeti de Alman Anayasa Kurumu'na bağlı olan bir takım evlerde saklandığı söyleniyor. Alman hükümetinin koruması altında. E söyleyelim. Öyle değil mi kardeşim? Daha geçen sene yapmadınız mı bunu? Durduk yerde Almanya ile Hollanda ile Danimarka ile, ya kendi halinde yaşayan bir ülkeyle Danimarka ile papaz olmadınız mı? Hadi Almanya ile papaz olalım. Bak yarın konferans başlıyor. NATO zirvesi Londra'da ve üçlü görüşme yapacaksınız. Hadi söyleyin. Söyleyin, söyleyin kardeşim, söyleyin. Nerede? Deyin ki Almanya'da Almanlar saklıyorlar. Siz söyleyin ki mesela Almanlar da çıkıp şunu diyebilirler o zaman. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Bu adamın nasıl çıktığını Türkiye'den biz biliyoruz. E o zaman oturalım konuşalım. Ne yapacağız peki biz şimdi? İçişleri Bakanımız biliyor diye rahat mı edelim? Yok ya, o bizim hayatımızı kurtarmıyor. Ankara'da gar katliamını yapan aşağılık IŞİD saldırganının üstünde bomba olduğunu söyledi bu ülkenin başbakanı. Biz biliyoruz dedi. Biliyoruz ama patlatmadan yakalayamıyoruz. Hangisi doğrudur ya? Soruyorum, hangisi doğrudur? Sağlıklı bir demokraside bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp ülkenin en büyük terör sorunlarından bir tanesi olan adamla ilgili nerede olduğunu biliyoruz diyebilir mi? Karşısında oturan gazeteci o sorunun yanıtını almadan o yayını bitirebilir mi? Hı? Bitirebilir mi? Soruyorum size. FETÖ'cü Adem Yavuz Aslan'ın Soylu için söylediklerini izlediniz mi? İzlemedim. Çünkü dediğiniz gibi Adem Yavuz Aslan bir FETÖ'cüdür. Ağır FETÖ'cüdür üstelik. Bu ülkede o kurguyu yapan yaratıklardan bir tanesidir. O yüzden izlemedim. İzlemeyeceğim de. Asıl sorun bu. Asıl sorun bu. Tayyip Erdoğan'ın pilotu her türlü bağlantısı var, ispatlanıyor ama beraat ediyor. Niye? Kardeşim bunu soracağız. Niye? Niye? Niye? O zaman sadece kira havalesi yapan insanlar Bankasya'dan. Niye sürünüyorlar hala içeride? He? Daha postal bağlamayı öğrenmeden askerlik sırasında yalan yanlış bir cemseye konularak darbe girişiminin içine Boğaz Köprüsü'nde atılan çocuklar niye hapiste şu anda? Bana bu sorunun cevabını vereceksin kardeşim. Vermek zorundasın. Vermiyor musun? Bak bunu iktidarınla ödeyeceksin. Göreceksin, demokrasi böyle bir şey çünkü. Çünkü o güne kadar bunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Ben de vazgeçmeyeceğim. Pek çok insan da vazgeçmeyecek. Bu üstünde senin artık. Bu sözü söyledin ya. Bu senin üzerinde, kusura bakma. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Ama canımızı sıkmayalım, biz Sabah Gazetesi'ne bakalım. Çıldırtan mutluluk başlığı var. Yok, büyümeye ilişkin değil, daha güzel, çocuk mutluluğu. Türkiye'nin dördüncü beşizleri bir yaşına bastı. Ödemiş çifti beşiz çocuklu hayatın zorluklarını ve mutluluklarını Sabah gazetesini anlattı. Allah ömür versin. Hepsine güzel kaderleri olsun. Devam edelim. Ya çok acı bir haber. Ordu Gençler Birliği takımı deplasmana Yozgat'a giderken trafik kazası geçirdi. İki küçücük kız kardeşim. Yani iki küçücük kız çocuğu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah ailelerine sabır versin. Hakikaten çok acı. Baktığınız zaman böyle insan gerçekten ne hissedeceğini bilmiyor. Ne diyeceğini bilmiyor. Yani işte sözün bittiği yer falan gibi geyikler var ya. Yok, onları söylemeyeceğim de. Yani insanın şurasına, göğsüne de değil, boğazına öküz oturuyor işte bazen. Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz. Biliyoruz da bize kadar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün firari Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz Almanya'da mı sorusuna şu yanıtı verdi. Net bir şey söylememek gerekir ama nerede olduğunu biliyoruz, bizde kalsın. Bakın bir daha söylüyorum. Bu babanızın evinden getirdiğiniz porselen çeyiz takımı değil. O adam neredeyse söyleyeceksiniz. Söylemek zorundasınız. Daha ağır almak zorundasınız. Hatırlayın, Sabancı Center'da düzenlenen suikast sonucunda Özdemir Sabancı'yı ve Melike Asefe miydi? İsmini unuttum ama onun sekreterini. Onu öldüren Fehriye Erdal. Hatırlıyor musunuz Fehriye Erdal'ı? Fehriye Erdal'ı. Yıllarca Belçika bizimle John Benjamin geçti. Bizde yok ya, bizde yok falan dediğinde kadın geziniyordu. Brüksel'de geziyordu bayağı bildiğin. Ortada dolaşıyordu yani. Ve Türkiye yıllarca uğraştı. Ben mesela şuna şahidim. Hani hep anlatıyorum ya. Ya şahit olduklarımı anlatayım ki. Nilgün Asefe. Aklınızda kalsın diye. Adalet Bakanlığı döneminde Cemil Çiçek'in Fehriye Erdal'ı almak için ne kadar mücadele ettiğini şahidiyim ben. Ya yeri geldiğinde eleştiriyorsak, yeri geldiğinde de doğruyu anlatarak, yani bunu yaptı demek zorundayım. Adam çırpındı. Ciddi söylüyorum, bakın sadece muhataplarıyla değil, Interpol üzerinden bağlantılar kurularak da uğraşıldı. Ama Belçika hükümeti bizimle John Benjamin geçti. Bizde yok, alakası yok. Aa, baktık ya, siz gördünüz, benzetmişsiniz ya, o değil falan diye kafa yaptı. Bir dakika ya, biz niye uğraştık o zaman onun için? Adil Öksüz Fehriye Erdal'dan daha mı az tehlikelidir? Değildir. O zaman niye siz biliyorsunuz, sadece biz bilmiyoruz? Şu mu? Bakın, tekrar bir gizem perdesi örtecektir bunun üzerine muhtemelen İçişleri Bakanı. Her şey açıkla konuşulmaz. Belki bir şey yapmaya çalışıyoruz. Allah aşkına ne yapmaya çalışıyorsunuz? Diyelim ki Almanya'da. Almanya'dan paketleyip getirmeyi mi düşünüyorsunuz? Hı? Ya da mesela NATO zirvesi için Londra'da buluşulduğunda siz Allah'ın emri peygamberin kavliyle Angela Merkel hanımefendiden isteyecek misiniz kendisini? Buna mı hazırlanalım? Yo, bal gibi belli ki ortaya bir parmak bal çalıyorsunuz. Üstelik ağızlara bile değil. Yere sürüyorsunuz isteyen yalasın diye. Ama bu yenecek bir numara değil ki. Normal bir demokraside böyle bir şey olmaz kardeşim. Olamaz. İçişleri Bakanı böyle konuşamaz. Sen nasıl anlatıyorsun bunu? Adil Öksüz. Ya adamın darbeden 2 gün önce, darbe girişiminden 2 gün önce Amerika'ya gidip talimatları aldığı, geldiği. Mehmet Batmaz mıydı? Neydi o tipin adı? Hatırlıyor musunuz? Genelkurmay karargahından sivil gezinen tip. Ne alakası var kardeşim? Ben sivilim. Bana niye selam versin insanlar? Hatırladınız mı adamı? Oysa herkes baş selam veriyordu böyle çat çat çat. Kemal Batmaz. Adamla yan yana Havaalanından giriş yaptığı görülüyor ya pasaporttan. E siz idrardan karakter tahlili yaparak Güray abi, Güray Öz'ü sadece kebap siparişi verdiği pidecinin oğlu FETÖ'cü diye içeri atmayı biliyorsunuz. Bu ne? İktidarınızın sonu olacak bu. Emin olun. Burada yüzünüze gözünüze bulaştırdığınız her şey iktidarınızın sonu olacak. Erken seçim için istediğinizi yapın. Aynı şeyi ben de düşündüm. Papatya yorumumuzlu izleyici rakamları okuyamayacağım, kusura bakmayın. Erken seçim için kullanacaklardır demiş. Size soruyorum. Erken seçim, önümüzdeki sene yaşanacak seçim. Yazın bunu bir yere. O seçimden önce Adil Öksüz'ü getirse bu iktidara artı yazar mı? Lütfen böyle düşünmeyin. Tam tersine hiç işine gelmez. Hiç işine gelmez. Ama Sabah gazetesinde şahane bir hayat var ya. Yani. Vallahi şahane. Bakan Albayrak müjdeyi verdi. Çalışma başladı. Titremeyle başlıyor çalışma. Milyonlarca öğrencinin kredi borcu yapılandırılacak. Güzel, hayırlısı. Olur öyle şeyler ya. Yani kredi borcu yapılandırılır. Ne bileyim başka şeyler yapılır yani. Bunlar çok mevzu değil. Kol kırılır, gen içinde kalır demedi. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde müdürlük yapan Veysel Kömürcü işten atılınca belediyede dönen yolsuzluklarla ilgili çok önemli ihbarlarda bulundu. Yolsuzluğu anlattı. Dikkat, YouTube'da yayınımız yok şu anda. Bugün olmayacak. Belediyede yeminli zabıt katibi eşliğinde 10 sayfalık ifade veren Veysel Kömürcü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki personelin dışarıdan kurdukları ekiple nasıl yolsuzluklar yaptıklarını kalem kalem anlattı. Dikkat! Yolsuzlukları dosyayla Başkan Türkmen'e verdiğini belirten Kömürcü, başkana poşet içinde gelen paraları kimlerin aldığını söyledim. Makbuzsuz toplanan kayıt paralarının akıbetinin belli olmadığını aktardım dedi. Başkan Hilmi Türkmen'in babamızın oğlu da olsa affetmeyiz demesine rağmen sonuç çıkmadığını da açıklayan Kömürcü, anlattıklarım iddia değil, belgeli yolsuzluktur, ifadem ihbarımdır diye konuştu. Veli'nin, sevgili Veli Toprağ'ın haberi. Önemli, son derece önemli bir haber. Çünkü tutanakla imza altına alınmış. Ama siz kendi göreve getirdiğiniz insanları ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Bence sorgulanması gereken bu. Çorum Sungurlu'da Özel İdare Müdürü Erol Erkoç. Gördünüz mü tipi? Sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Hani o Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osmanlı, Depar Vahdettin sürekli şey var ya serisi. Onun içinde elinde bir balta, kafasında bir börk poz vermiş adam. Takım elbiseyle bu arada. Takım elbiseyle. Gerekçesi ben kahramanım. Ama sadece bu kadar değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için edepli ol Bay Kemal, Bay Kemal edepli ol derken İyi Parti lideri Akşener'i de FETÖ'ye, PKK'ya destek vermekle suçladı. Ya bunun için yapılacak şey belli kardeşim. Kemal Bey de bakın bu adam sıradan bir adamdır demeyeceksiniz. Donunu alana kadar üstüne gideceksiniz. Ben tanıdığımı bildiğimi söyleyeyim. Meral Hanım bunu yapacaktır. Meral Hanım bu herifin donunu alana kadar üstüne gidecektir. Yapılması lazım. Hiç kimse kendini rahat falan hissetmesin. Oturduğum yerden birine sallayabilirim demesin. Tehlikeli olan budur çünkü. Deli. Vallahi delilse Özel İdare Müdürlüğü'nde ne işi var bu herifin? Bu deliği kim atadı? Soru o zaman. Bunu atayan da deli o zaman. Donuna kadar bu herifin almak gerekiyor. Çünkü bu adamı hapsetmeniz falan bir şey değiştirmez. Ciddi söylüyorum. Parasını alın, canını almaktan daha önemli bu adam için. Parasını alın. Yata pırlanta ÖTV yok. Gazi'nin otosuna var. Şehit aileleri ve gaziler vergide adalet istiyor. Memleketin zengini yat, kotra, elmas ve pırlanta alırken ÖTV ödemiyor. Vatan için canını ortaya koyanlarsa devlete tıkır tıkır vergi veriyor. Bu çarpıklık için kanun teklifi hazırlayan CHP'li vekil Mehmet Ali Çelebi, biliyorsunuz kendisini, Mehmet Ali Çelebi'yi. Gazilerimiz %90 engelli olmadığı sürece özel üretim otomobili vergisiz alamıyor. ÖTV ödüyor. Şehit anne babalarında da durum aynı diye konuşmuş. Devam edelim. Kemal Bey'in tuhaf bir çıkışı oldu. Diyeceksiniz ki ya hani tuhaf, sıkça tuhaf çıkışı oluyor zaten. Seçim öngörülen tarihte yapılacak demiş. Öngörü nedir Kemal Bey? Bir gün Efsane Cuma acı gerçek manşetiyle çıkmış bugün. Zenginler tüketim, yoksullar geçim peşinde. Toplumun büyük kesimi için zorunlu ihtiyaçların karşılandığı bir haftaya dönüşen Efsane Cuma'da en çok satılan ürün, efendim, bebek bezi. Niye? Yani en çok onu harcıyoruz ve fiyatı o kadar arttı ki dayanamıyoruz. Gerçekten dayanamıyoruz. Bunlar hep sefadan. Ciddi söylüyorum, mutluluktan. Çok zengin. Ya bizde para bok kardeşim. Gerçekten bok. Sıvıyoruz biz sürekli. Çok sıvadığımız için de beze ihtiyacımız var. Bu. Millet bahçelerine milyonlar gömülecek. Ülkede yeşil alan bırakmayan iktidar Mersin, Malatya ve Trabzon'da yapılacak millet bahçelerine 74 milyon lira harcayacak. Yatın yuvarlanın gari. Oh! İmam Hatip'le ördüler Türkiye'yi dört baştan. Mustafa Kömüş'ün haberi. 4 artı 4 artı 4 sistemiyle birlikte 2012'de 570 olan İmam Hatip sayısı, 573 olan İmam Hatip sayısı 2018-2019 yılında 1623 oldu. %100 artmış. Sebep? Halkımız çok istiyor. Sokaklarda insanlar üstünü başını yırtıyor. Ben imam olacağım, hatip olacağım diye sürekli. Mecbur, devlet de ilgileniyor. İmam Hatip ortaokulu sayısı ise 2012'de sıfırken bugün 3394. Ama öğrenci sayısı da düşüyor. Okul artıyor da öğrenci sayısı düşüyor. Neden? Mantıklı olan o değil mi? Siz kontenjan arttırmak zorunda değil misiniz bunu yaparken? Okul sayısı artıyorsa bunun bir karşılığı olması lazım. Talep var kardeşim, karşılayamıyoruz demeniz lazım mesela. Onu da demiyorsunuz. 2018-19'da derslik başına düşen öğrenci sayısı İmam Hatip liselerinde 18. Ama bütün liselere bakıyorsun 26. Sebep? İmam Hatiplerde biraz daha rahat oturmak gerekiyor. Çok sıkış tepiş olmuyor. Ya. 18 iyidir. Hatta onu 15'e düşürün siz. Rezalet ya. Gerçekten rezalet. Evrensel, ek iş yapmazsak aç kalacağız. Asgari ücret pazarlığında ilk görüşme bugün, işçiler yakınıyor. Şimdi insanca bir yaşam sürdürebilmek için, bakın, sadece temel ihtiyaçlarıyla birlikte insanların Türkiye'de yaşayabilmeleri için Türk İş'in yayınladığı rapora göre 2500 lira gelir elde etmek gerekiyor. Ama asgari ücret 2020 lira. Ve şimdi pazarlık deniyor ki 2580 istenecek. Türk İş Eğitim Sekreteri diyor, yok yok, biz rakam belirlemedik. Belirlemedik kardeşim, dur bir. Çünkü belli ki oraya kadar çıkılamayacak, tepki almamak için şimdiden önünü alıyor. Hani üç konfederasyon birlikte hareket ediyordu. Bizim paramız bok. Niye vermiyoruz işçilere? 74 milyon lira millet bahçesine sıvamayı düşünüyorsun. Böyle 74 milyon lirayı seyyanen dağıt mesela. 74 milyon kardeşim. 2 lira 3 lira neyse. Ama en azından göstergedir bu. Ben ona vermeyeceğim kardeşim. Ben sana veriyorum parayı da. Yapamazsın ki. Çünkü derdin o değil. Devam edelim. Yoksulun Kara Cuması Bit Pazarı. Kampanya ve indirim günü olan Kara Cuma'da alışveriş çılgınlığı yaşandı. Diyarbakır'da yoğunluğun dikkat çektiği Bit Pazarı'nda konuştuğumuz yurttaşlar, insanların alım gücünün düştüğünü, buraya insanların fakirlikten geldiğini dile getirdi. İşte kimininki büyük medya marketlerinde böyle şeyin altından, ne denir? O açılan perdelerin altından sızarak içeri girmek. Kimin de böyle bit pazarına gitmek. Olur öyle ya. Aman ölümlü dünya, ne olacak ya? Sen de orada yap. Ayşe Tuğba Aslan'ı hatırlıyor musunuz? Hani bir Eskişehir'de aşağılık kütle eski kocası tarafından öldürülen genç kadının. Kepenk, hatırlayamadım, laf kepenkti, sağ olun hep be. Onunla ilgili 23 başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? 23 kez başvurdu, bu adam beni öldürecek de değil, kimsenin almadığı, sallamadığı. Ama Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın Aslan'la saldırganı uzlaştırmaya zorladığı ortaya çıkmış. Uzlaşmaya zorlamışlar ya. CHP milletvekili Utku Çakırözer'in ortaya çıkardığı bir bilgiye göre savcılık 23 kez suç duyurusunda bulunan Aslan'ı saldırganla uzlaştırmaya çalışıyor. Aslan ise tehdit ve hakaretlerin devam ettiğini kayıtlara geçirerek uzlaşmayı reddediyor. Öldür diye ya. Sonra kadın ondan sonra baltayla öldürüyor. Nasıl? Adalet. Bence mantıklı. Tabii ya, ne olacak ki? Aman. Yeni Şafak okuyalım. Öksüzün yerini biliyoruz. Bak, dünyanın hiçbir şuurlu ülkesinde, bir demokraside bu haberle övünülmez. Bu haberle övünülmez ama bizde övünülüyor. İçişleri Bakanı, öksüzün yerini biliyoruz. Şu haberi bir daha dikkatle dinleyin. Hani demin bana Adem Yavuz Aslan'ın söylediklerini okudunuz mu diyen insan izleyici vardı. Kim olduğunu görmedim, kusura bakmasın ama siz daha dikkatli dinleyin lütfen. Adil Öksüz'ün İstanbul'daki evinde bakıcı ve temizlik görevlisi olarak çalışan AB ilginç bilgiler verdi. Öksüz eski eşyalarını kullanmam için bana verirdi. Bir gömleğinin cebinde bir askerin adı, soyadı ve rütbesinin yazılı olduğu not kağıdı buldum. Evli, çocuk sahibi ve metresi var yazıyordu. Metresi kaç lira kim bilir? Yani bizim alacağımız 50 santim falan ama metresi varmış. İç çamaşırları hazırlandı. Ne olacağını sorduğumda Hoca Efendi'ye göndereceğiz dedi. Evde haftada iki kez toplantı yapılırdı. Telefonlar bu sırada mutfağa konulurdu. Bak Hoca Efendi'ye don gömlek götürüyorlar. Atlet, vanilya falan. Niye? Üşüdüğü için mi? Yo. Okutuyorlar diyor haberin içinde. Okutup onu dağıtıyorlar hediye olarak. Arkadaşlar temiz çamaşır almayın. Almayın. Çünkü kullanılmışı daha makbul. Yani hocanın kirli donunu alın mesela. Terli atletini alın. Çok daha makbul bunlar. Sonra sorun işte. Ondan sonra sorun. Biz tartışalım burada. İskender Evrenosoğlu sahte peygamber nasıl 3000 kişi eşliğinde cenazesi kaldırılıyor diye. Bak böyle işte. Sen yapıyorsun. Şeyh uçmaz, mürit uçurur diye bunun için söylüyorum işte. Bu adam seni donuna kadar soyuyor. Ondan sonra sana kullanılmış donunu vermek için yarışma başlatıyor. İyi zıplarsan kirli donu sen alıyorsun. Giyer misin artık kafanın altına koyup yatar mısın bilmiyorum. Sen seç. Ama hepinizin bilimden ne kadar uzaklaştığı, kafalarınızın hiç çalışmadığı bu haberle çıkıyor ortaya. Ben böyle söylediğim zaman bozuluyor bak. Bana o kadar çok mail geliyor ki ondan sonra. O kadar çok mail geliyor ki. Diyorlar ki bazıları. Ünsal abi yani tamam dediğinizi bizim de hatamız var. Ama bu kadar da ağır konuşmayın. Bakın sizinle ilgili çok hafif bile konuşuyorum ben. Bu ülkenin hayatını kaydırdınız hepiniz çünkü. Sırf sizin abuk sabuk bu tuhaf inanışlarınızdan kaynaklanan bir şey. Siz yaptınız ya. Bir sümüklü vaizi bu ülkenin tepesine çıkartmaya çalıştınız. İktidar da hazırdı. Beraber yürüdünüz işte. Şimdi ağlamayın o yüzden. Vallahi ağlayacak yeriniz yok. Sadece özür dileyin, utanın ve susun. Bu kadar. Ben Adem Yavuz Aslan'ın ne söylediğiyle ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmedim, hiç ilgilenmeyeceğim. Bu taşları döşeyen aşağılık yaratıkların ağızlarından çıkan hiçbir söz beni ilgilendirmiyor. Hiç. Sadece şunu söylerlerse dinlerim. Özür dileriz. Biz yaptık bunu. Bu kadar. Bu kadar. Sadece bu kadar. Özür dileriz. Onun dışında söyleyeceklerin hiçbir önemi yok. Sen müstahaksın kardeşim. Sen müstahaksın. Daha dön baba dönelim. Çok soyulursun sen. Çok. Türkiye'de gazeteciliğe yön veriyordu. Uçağa binecek adamların listesini belirliyordu o bahsettiğiniz arkadaş Adem Yavuz Arslan. Uçağa kim biner? Kimin uçağı? Aşk olsun. Tim Cook. Hatırlamıyor musunuz? Uzay çalışmalarını başlattı. Uçak yaptı adam. Uzaya adam götüreceğim geleceğim falan. Hatırlamadınız mı ya? Onun uçağı. Siz kim sandınız? Yok alakası. Ne alakası var canım onun? Hiç. Hiçbir alakası yok. Kızılacak bir şey değil kardeşim bu. Kızılacak değil. Bu hatırlatılacak bir şey. Hep hatırlatacağız. Hep. Sen kirli donun, terli atletin peşinde koşuyorsun. Ben vatan seviyorum. Senin için değil. Sen kirli don seviyorsun. Sümüklü mendil seviyorsun. Yarım kalmış çay bardağının dibindeki pis tükürüklü sıvıyı seviyorsun sen. Alın bunu. Enes'e verin. O içsin. Vallahi verin içsin. Hepsi aynı. Değişmiyor ki. Sadece tarikatların adı değişiyor. O kadar. Milli İrade'nin sesi Star gazetesine. Bakalım Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz. Gördünüz mü? Ya övünüyor adamlar bununla ya. Bir Allah'ın kulu da çıkıp sormuyor. Kardeşim nerede bu herif ya? Nerede bu adam? Sen söylemek zorundasın, bulmak zorundasın. İçişleri Bakanısın sen diye. Nerede? NATO'dan güncelleme isteyeceğiz. Aha, kritik zirve yarın başlıyor. Türkiye YPG PKK amirliğine soyunan ABD ve Avrupa'nın terör karşıtı ikircikli tutumunu NATO zirvesine taşıyacak. Başkan Erdoğan, başkan, müttefiklerin güvenliğini önceleyen güncelleme çağrısı yapacak. Ya onun güncellemesi geldiğinde yüklemeyi yaptıktan sonra aç kapa yapıyor muyuz tekrar? Güncelleme nasıl çalışıyor? Hani şöyle bir şey mi oluyor? Mesela otururken bir anda hani şeye geliyor ya, Evronos oğlunu diyor böyle bir anda. Of, sordum diyor, tamam seninki diyor tabi olmuşsun sen diyor. Öyle mi geliyor güncelleme? NATO'nun güncellemesi. NATO'nun güncellemesi. Devam edelim. Anayasa Komitesi'ni rejim sabote ediyor. İsviçre'de, Cenevre'de geçen hafta başlayan Suriye Yeni Anayasa Yazım Komisyonu'nun çalışmaları patladı biliyorsunuz. Patladı, bitti yani artık hikaye. Şimdi onu, masayı kim devirdi tartışmaları takip ediyor. Ve Star Gazetesi diyor ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, kurallar açıkça ihlal ediliyor sözleriyle rejime tepki gösterdi. Esed değil mi? Evet, kesinlikle. Bence de. Esed'dir o. Esad olsa olmaz çünkü. Star. Akşam NATO'ya reform çağrısı. NATO'ya ne? Reform. Demin güncellemeydi. Yok, bu reform ya. Yanlış şey yapmış. Anlamıyor onlar kardeşim. Sen bana bak. Akşam ne diyorsa doğrudur. NATO'ya reform çağrısı. Oğlum güncelleme yok, reform abi. Londra'da dörtlü zirve. Başkan Erdoğan, başkan, gelen talep üzerine İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la dörtlü zirve de gerçekleştirecek. Biliyorsunuz bu zirveyle ilgili olarak meclisin çıkışında tam böyle Şeref Holü'nün önünde gazeteciler soru sormuştu Tayyip Erdoğan'a. Ne demişti, hatırlayan var mı içinizde? Hafızayı çalıştıralım lütfen. Unutmak bize yakışmaz. Unutursak ölürüz. Unutmayacağız. Bir defa ha, bu yani talep eden sizsiniz. O zaman gelirsiniz, burada görüşürüz. Hatırladık mı? Nerede görüşüyoruz? Efendim? Londra. Neden? Ya hazır oraya kadar gitmişken şimdi adamlar da kalkacak gelecek falan. Bir de yatak yorganı yeni değiştirdik. Şimdi onlar gelince kalır. Hayır, bir gece kalacaklar alt üstü. Sonra tekrar evi temizle, yatak yorganı. Aman boş ver ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Salla. Biz oraya gideriz. Kıvrılır yatarız şurada, ne olacak ya? Handbolcular kaza geçirdi. Ordu Gençler Birliği kız handbol takımını deplasmana taşıyan ve antrenör Ercan Akaman yönetimindeki minibüs Yozgat Aydıncık'la devrildi. Kazada oyunculardan 14 yaşındaki Göksu Akyol ve Akyol Akyel ve 12 yaşındaki Sinem Aksu hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralı. Allah sabır versin ailelerine. Allah hakikaten Allah rahmet eylesin. Böyle bakınca güzel yüzlerine insan kilitlenip kalıyor. Adalet. Bak şimdi bir adalet haberi. Ceset yoksa ceza da yok. Mantıklı. Ceset yok. Niye? Olay yok. Ha, o zaman olur. Olay var, ceset yok, ceza yok o zaman. Bak, İzmir'de iki kişiyi öldürmekten hakkında ağırlaştırılmış müebbet sistemiyle dava açılan Haydar Sırça ikinci duruşmada tahliye oldu. Dur dur bir dur dur. İki kişiyi öldürmekten dava açılıp müebbet isteniyor. Tahliye oluyor. Arası yok mu bunun? Ceset yoksa ölüm de yoktur diye savunma yapınca avukatı, hakim savunmayı mantıklı buldu. Evet. Tamam o zaman ya, aman. Ya bunu düşün. Saçma sapan yani. Daha ne bekliyordunuz ki? İki kişiyi öldürdü diyor. Ama mesela burada masumiyet karinesiyle hareket etmek hepimizin boynunun borcu. Evrensel hukuk ülkesi öyle. Hukuk ilkesi öyle. Onu uygulayan ülkelerde böyle. Ama eğer siz Cumhurbaşkanlığı sözcüsüyseniz masumiyet karinesiyle hareket etmenize gerek yok. Sizinle röportaj yapan bir adama, ama onlar suçludur zaten, PKK ile bağlantı kurdular, ceza alacaklar lafını rahat rahat söyleyebilirsiniz. Rahat rahat. Kimse umursamaz. Vallahi. İstediğin gibi söyle. Bence ceza alacaklar. Niye? Vallahi ben, ya bence ceza alacaklar. Görürsün. Allah'tan takvim var. O ses 800 bin lira sürmanşetiyle çıkmış bugün. Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacakmış. Bir gecede tam 800 bin lira kazanacakmış. Yani işte çok para. Ya sana ne kardeşim? Fiyatını koyuyorsun. Ben bu parayı alırım diyorsun. İnsanlar gidiyor mu? Evet. O zaman sana ne? 800 bin değil, 800 milyon da alabilir. Beni ilgilendiren ne burada? Hadise ne kadar vergi ödüyor? Ben bunu bilmek zorundayım. Nasıl ki ben burada çatır çatır size söylüyorsam herkes bilmek zorunda. Beni ilgilendiren o. Kazandığı paradan devlete ne kadar vergi veriyor? Soru bu. Kalanı. Geçen hafta boyunca ben sonradan dahil oldum olaya. Gerçekten bilmiyordum çünkü. Televizyondaki yemek yarışmalarından bir tanesine katılan bir hanımefendinin İstanbul'da yaşadığı muhteşem villa ortaya çıkmış ve insanlar diyor ki sen nasıl yaşıyorsun burada? Kardeşim sana ne? Sana ne? Sen onun ailesinin kim olduğunu, ne bileyim nereden para kazandığını falan biliyor musun? Yok. Bak illa bir evle ilgilenmek istiyorsan Ahsen Una kıtanın villasıyla ilgilen. Ciddi söylüyorum. Kaldı ki televizyona çıkıp kimseden para dilenen birinden falan bahsetmiyorsun. Ben baktım olaydan sonra. Kadın, ya bence sadece kötü aşçı. O kadar. Ama sen orada yani eviyle falan insanla ilgilenemezsin. Sana ne? Sadece gerçi o yani söyleyelim açık açık ya. O kadın başörtülü olduğu için yapıyorsun bunu. Bunlar kim bilir nereden para kazandı. Bak ben söylüyorum ben Ahsen Unakıtan'ı anlatıyorum sana. Kemal Unakıtan'ın hayata başladığı yerden başlayarak anlatıyorum üstelik. Eğer senin de anlatabileceğin bir şey varsa çık ortaya. Ama sosyal medyadan sallamakla olmaz. 5 milyon öğrenciye kredi müjdesi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak. Kredi Yurtlar Kurumu borçları yapılandırılacak, faizler silinecek, taksit sayısı artacak, iş bulamayanların borcu ertelenecek, zilleri takacağız, çıkı çıkı yapacağız. En güzeli. Emekliye ve memura da aile yardımıyla 406 lira. 406 mı? Evet. Ya bir bakın bak sadece bunu söyleyeyim kardeşim. Bugün 2 Aralık. Yarın Kasım ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Onu da salla. Genel sağlık sigortası da hepsini salla. Ben sadece şunu istiyorum. Bak elimizde örnekler var. Her günün gazeteleri var elimizde. Bana şunu anlat. 1 Ocak tarihinde emeklinin hesabını bu hesaba göre günlerdir anlattıklarına göre 19.750 euro yatacak mı yatmayacak mı? Çünkü o kadar oldu para. Ben ona bakarım kardeşim emekli olarak. Bana yatırıyor musun o parayı yatırmıyor musun? Hadi şuradan 6'dan hesaplıyoruz euro'yu da. Valla 6'dan küsurat salla tam istemiyorum. 6'dan hesapla yatır. Valla. Kabaca 115 bin lira para istiyorum. Ocak 1 Ocak'ta. Ama göreceksiniz kıçımıza baka baka aynı rakamı konuşacağız biz. Ve bir Allah'ın kulu da çıkıp demeyecek ki bunlar yalancı. Ha ben diyeceğim siz de deyin. Bunlar yalancı. Muhteşem Osmanlı diye yazı dizisi yapıyor. Hangi ülkeler ihanet etti? Kimler İstanbul'a sadık kaldı? Bak. Sayın Bülent İrandaç tanımıyorum sizi. Yaşça büyüksünüz benden. Ben meslek kıdemini ciddiye almam çünkü şu yazdıklarınız ciddiye alınacak bir gazetecilik falan değil. O yüzden sallayın hiç umurumda değil de. Bu ihanet etmek falan diye haber yazıyorsunuz ya yazı dizisi. Bak başınızı yakar. Ciddi söylüyorum. Çünkü biz de ihanet ettik diyen biri çıkar gelir der ki ha sen ne demeye çalışıyorsun? Ey Bülent falan da aklını alır yemin ediyorum. Yapma. Yapma. Ben hani senden daha genç biri olarak uyarmış olayım. Tıp fakültesini herkes bitirmiş, çatır çatır doktor olmuş. Ben niye bitirmiyorum bölümüne geldik şimdi? Yani tıp okumak bu kadar zor olmamalı. Hani sonuçta bakıyorsun 6 yıl ihtisastı, uzmanlıkta, antin kuntindi. Ömrünün 20 senesini çakıyorsun ya liseden sonra. Sonra bir bakıyorsun o hayat geçmiş. 50 yaşındasın böyle duruyorsun. Ne yaptım lan ben? Ama aslında çok basit okuduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bugün mesela Profesör Doktor Osman Erkin köşesinde şöyle yazıyor. Antibiyotik bağırsaklar bitik. Ne? Bu işte. Antibiyotik bağırsak bitik. Tıp bu. Mesela siz hekim oldunuz. Sizden herhangi bir rahatsızlıkla ilgili başvuru yapmış. Boğazını açıyorsunuz böyle. Hani böyle yaptırıyorsun bakıyorsun. Ama burası böyle olduğu gibi bembeyaz olmuş. Antibiyotik vereceksin. Sonra diyorsun ki bir dakika ya. Birinci sınıfta bizim mani hocamız ne demişti bize? Antibiyotik bağırsak bitik. Yok bağırsak biter. Bağırsak biter. Veremem. Ne yapacağız? Öl. Tertemiz. Bak geçen hafta sonu boyunca Türkiye aynı yalanın üzerinde konuştu. CNN Türk ekranlarına çıkmış bir tip, bir tip altını çizerek söylüyorum. Üstelik de utanmadan çıkıp ağladı. Algı operasyonu yapıyorlarmıştı. Biz öyle dememiştik ki ne? Yo. Cümlesinin içinde bir bölüm var. Upuzun cümlenin içinde. Diyor ki ya defalarca dinledim ben. Bir insan evladı bunu niye söyler diye. Diyor ki bir yanda insan sağlığı, bir yandan sanayi. Bunun arasında bir orta yol bulunmalı. Ne? Ya sen neyle kıyasladığının farkında mısın? Bir tarafta ölüm var. İnsanın acı çekerek kanserden bağıra bağıra ölümü var. Diğer tarafta sanayileşme var. Yani senin için bedel ne olursa olsun karşılığı insan hayatı. Bak sen bunu düşünebilecek kadar zavallı bir tipsin. Zavallısın, gerçekten zavallısın. Ne söylediğinin farkında bile değilsin. Sanayi, ya siz de biraz ölü verin canım. Aa, her şeyi devletten, ne olur yani azıcık ölseniz. Sanayimiz güçlense, elektriksiz kalmasak. He? Birazcık öl, ya azıcık ölün ne olur. Bak bu konuşuluyor artık Türkiye'de. Açık açık ve sonra diyorsun ki ya sen bunu nasıl söylersin? Algı operasyonu yapılıyor diyor. Algı operasyonu. Yo, geri zekalı olmayan herkesin anlayabileceği bir cümle bu. Ama sen anlayarak söylemedin, adım kadar eminim. Ne olduğunun farkında bile değilsin. Hala. Aynen bu cümleyi kuruyorsun bak. Diyorsun ki insan hayatıyla yani insan sağlığıyla sanayileşme arasında bir orta yol denge bulunmalı. Denge mi? Bir tarafta ölüm var ya. Ya bunun dengesi nasıl kurulur? Ama işte seni ekrana çıkartan insan bunun için çıkartıyor zaten. Ne mutlu sana ki fikrin yok. Oo, rellelle yaşa git ya. Limon suyu taşın sonu. Bunu kim, hangi doktor yazdı bilmiyorum. Çünkü bugün ikinci hekimi bulamamışlar. Valla arada kandırdıkları hekimler oluyor yani. Diş hekimi bilmem kim. Dedi ki evet bu kakulenin altında tam çubuğun altında ufacık bir çekirdek var. Evet onu yut. Niye? Yani yutabilirsen zaten çok küçük. Yut, genzine kaçmadan yutarsan ülsere, kansere, basura her şeye derman. Hadi ya. Onu bulamamışlar kaçtığı için insanlar. Anonim sallamış uzmandan. Limon suyu taşın sonu, tansiyon ilacı ıspanak, kemik dostu enginar. Salla ya ne olacak? Ben yazarım bunu. Vallahi yazarım bak. Ben gün içinde böyle 80 sayfalık gazete çıkartırım tıp için. Ne olacak ki tıp buysa eğer? Gerçek tıp bu değil. Gerçek tıp bu değil lütfen. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen günün cinsellikle ilgili ama asla seks içermeyen sorusu. Nasıl oluyor bilmiyorum işte o yapıyor onu. Eşim de bel fıtığı var. Allah şifa versin. Aşk hayatını da etkiledi. İşte konum itibariyle sıkıntı. Yani aslında şöyle olsa mesela. Yani vücudumuzda adını vermek istemedim. Asla cinsellikle alakalı değil. Asla. Adını vermek istemediğim bir takım organların yerini değiştirebilsek sizin sorun çözülür. Ciddi söylüyorum. Bel fıtığı var ya. O ondan o. Yani bel fıtığı olsa ama aynı yerde olmasa yine bir şey olmaz. Hem bel fıtığı oluyor hem de orada olunca bele yakın olunca ondan oluyor. Aşk hayat etkiler. Etkiler. Ne yapmak gerekir? Sorumuz bu. Ne yapmak gerekir? Bilmiyorum ki. Ama bir doktora gösterirseniz iyi olabilir. Hani fıtık ameliyatı çare midir bilmiyorum. Korse bir ihtimal. Korse aşkı öldürür mü? Bunlar ikinci sorular. Onları sonra tartışırız. Şimdi yeri değiştiremediğimiz için. Anlatabiliyor muyum? Yeri değiştiremediğimiz için oluyor bunlar. Yeri değiştirebilsek olur. Direkt komaya. Bak şimdi 11 yaşında bir çocukla ilgili aşağılık bir bakışla nasıl haber yapılır? Dikkatli dinliyoruz. Trabzon'da okul bahçesindeki seyyar kale direği devrildi. Yaralanan 11 yaşındaki Boran Aydın komaya girdi. Direkt komaya. Üstüne direkt düşmüş çocuğun. Üstüne direkt düşmüş. Komada 11 yaşında bir çocuk. Bu gazete bu. Akrep soktu. Ne diyorsun? Mardinli Ekim Çakan'ın evinde 217 akrep ele geçirildi. Biyolojik çeşitliliği tahripten 60 bin lira ceza kesildi. Emin ol zehrini falan ortaya çıkarmaya çalışıyordur. Ha hekim bu arada herifin adı. Doktor değil bu. Mardinli Hekim Çaka. Herifin adı bu. Evde akrep topluyor. E ne olacak ki? Öbürde sülük topluyor. Sülüğe emdirmeyi biliyorsun ama. Akrebe soktursan ne olur ki? Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Cumhuriyetimizin 100. yılına dair çok iyimserim. Türkiye'de ilk defa problemleri çözebilecek bir irade var. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Söyleyen AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman. Türkiye yüzyılı başlığı da. Nasıl oluyor bölümüne konuşmuş. Nasıl oluyor? Bölümün adı da çok manalı. Arkadaşlar 21. yüzyıla ilişkin promosyon başladık da bir insan evladı şunu söylemiyor mu? Ya hocam iyi söylüyorsun da ilk 19 yılı yedik bu arada yalnız. Kıpırdanma göremedik biz. Sonrasında mı yani kalan 81 yılda mı olacak bu? Evet. Evet. Bakın bütün dinler size aynı şeyi söyler. Hepsi hiç değişmez bu. Bu hayat senin biraz patladı. Yani ben de farkındayım. O biraz şey yaptı, araya gittin sen. Hakikaten farkındayım. Mesela Hindularda çoktur. Hep sürekli aynı şeyi anlatır. Reenkarnasyon öbür ya bundan sonraki hayat var ya. Valla yani söyleyip bereketini kaçırmayayım o kadar. Anam ya bu hayatım boka battı ya. Öbürü nasıl şahane? Bu dünyada yaşamaya salla. Bu dünyada kapan. Hayata kapat kendini. Öbür dünyada huriler gılmanlar gelecekler gidecekler. E bu dünyada hani sağlığımız varken bu dünya olmaz. Öbürüne. Ne diyor Ayyam? Kimsenin görmediği, gidip de gelmediği bir yer özlenmeye, korkulmaya değer mi? Hepsi burada. Hepsi burada. Ama bu dolduruş hiç değişmiyor. Bak hep aynı şey oluyor. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı. Olmadı 22 kesin. 23 zaten bizim. Ama hocam bahsettiğin 270 sene ya işte artık yani her şeyi de sen görmeyeceksin. Ne diyordu Siyanen Türk'te? Biraz ölseniz ne olur? Öl biraz. Ölmüyorsun. Bütün ondan oluyor bunlar. Bu kadar canlıya nasıl bakacağız biz? O huriler falan nasıl gezecek oralarda? Kimle yani? 21. senin yüzyıl. Vallahi. Ha ilk 19 senesi olmadı. Kısmet değilmiş. Sonra bakarız sonrasında ya. Artık önümüzdeki yüzyıllara bakacağız. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Doğrudur. Bizim inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, siyasi görüşlerimiz, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz bunların hepsi farklı. Hiçbirinin bir önemi yok. Çünkü bizi ortaklaştıran şey bunların hepsinden daha büyük. Koskoca bir vatan. Bir cumhuriyet 96 yıllık. Biz o cumhuriyetin içinde, o vatanda iyi yaşamak istiyoruz. Azimliyiz bu konuda. Onun için de susmuyoruz, susmayacağız. Çünkü birbirimizle konuşmazsak ayrılacağız. Ayrılığa karşı direnmeye çalışıyoruz. 4 yıldır yapıyoruz, yine yaparız. Ya nasıl yapıyorduk? Ya bu yeni desteklemek için ne yapıyorduk sorusunun cevabı şöyle. 1. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü. 2. Herhangi bir arama çubuğuna YouTube yazın. Orada Ünsal Ünlü'yü yazın ve büyütece basın. Heh, benim kanala geldiniz. Hoş geldiniz. Kırmızı bir tuş gördünüz. Gördünüz mü? Tıklayın onu. Korkmayın ya, para istemeyecek. Sadece mail adresi. Abone olduğunuzu tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yanında bir tane çan var. Tıklayın onu da. Tıklayın. Korkmayın, dinlen çıkmayacaksınız. Sadece bildirim gelecek size yayınlar başladığında. Bu kadar mı? Değil. Ünsal.ünsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin başka yollarını da sorabilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, yarın tekrar buluşuncaya kadar çok başarılı, çok güzel, çok iyi bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.